A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle yine çok çok hayatımızda önemli yer tutan ve önlem almamız gereken önemli konulardan bir tanesini konuşmaya gayret edeceğim. Bugün özellikle inme. Diğer bir deyimle halk arasında bazen felç deniyor, beyin krizi deniyor ve inme hakkında bilinmesi gerekenleri bugünkü sohbetimize paylaşmaya gayret edeceğim. O kadar önemli bir konu ki neden? Özellikle erkekleri yakından ilgilendiriyor. 40 yaşın üzerindeki erkekleri daha çok ilgilendiriyor. Günlük yaşantımızda her an karşılaşabileceğimiz, özellikle de olduğu vakit kişileri bazen ölümüne sebebiyet vermesi, bazen de özellikle kalıcı felç meydana getirmesi noktasında gerçekten önemli bir tıbbi rahatsızlık inme hakkında bugün her şeyi konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bu güzel sohbet konumuzun, bilinmesi gereken bu önemli sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, teknik ekipten güzel kardeşimiz Ayhan Taşçı kardeşimize ve program yapımcımız Dilek Baytımur hanımefendiye teşekkür efendim, bir borç biliyorum. Tabii ki tecrübeleriniz olabilir ya da sormak istedikleriniz olabilir. O sebepten dolayı telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. Türkiye 0090, Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090, Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim. Evet, inme, diğer adıyla felç, diğer adıyla beyin krizi. Özellikle erişkinlerde kalp hastalığı ve kanserden sonra tüm dünyada en yaygın ölüm ve maalesef özellikle sakatlık nedeni olabilecek bir rahatsızlık. Dünya Sağlık Örgütü inmeyi şöyle tarifliyor. Diyor ki, görünürde beyin damarlarını etkileyen nedenler dışında başka bir neden olmadan çok hızlıca yerleşip kısmi veya daha nadiren bütün genel beyin fonksiyonlarının bozukluğuna yol açan, 24 saat ya da uzun sürebildiği gibi maalesef ölümle de sonuçlanabilen bir klinik durumdur diyor. Evet, aslında inme, yani felç, bakın, bir damar hastalığı, özellikle de beyni ilgilendiren, yani beyne giden veya beynin bizzat içindeki damarların etkilenmesi sonucunda orada çıkıyor. Nasıl kalp krizi kalbin kendisini besleyen, özellikle kalbe kan getiren damarları ilgilendiriyorsa, inme yani felç olayı da özellikle beyine giden, beyine kan götüren, yiyecek götüren, enerji götüren damarları ya da beynin içindeki kendi damarların etkilenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Şimdi inmenin varlığı ya da bulguların ağırlığı neye göre? Buradaki beynin etkilenen bölümüne göre, yani beyinde ne kadar önemli yerler ya da beyindeki ne kadar büyük saha etkileniyorsa, bir şekilde ona paralel olarak vücuttaki etkilenen kol, bacak, herhangi bir efendim yiyecek, içme, yutma, konuşma, göz kapama, efendim dil çıkarma gibi birçok fonksiyonlar ona göre etkileniyor. Yani hastadan hastaya değişiyor ve muhakkak ki her inme olan hasta bir diğerinden farklı oluyor. Bazı hastalarda bulgular günler, haftalar içinde düzelirken, hasar ağırsa bu durum bazen aylar sürebiliyor. İnme bulguları geliştikten itibaren ilk bir yılda bulgular tamamen ya da kısmen düzelebilir. Ama maalesef ilk bir yıldan sonra eğer bulgular varsa, bulgularda maalesef düzelme beklenmiyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra yine önemli bir cümlemiz var. Neyi söylüyoruz? Hocam, insan hayatına kaç defa inme geçirir? Bakın şunu söyleyelim. Bir kez inme geçiren bir insanın sonraki yıllarda yeni inme atakları geçirme riski normal popülasyona göre çok daha yüksektir diyoruz. Evet, inme neden olur. Yani bir şekilde felç neden olur. Efendim, biz inmenin nedenini başlıca iki kısma ayırıyoruz. Bir tanesi tıkama sebeplerinden dolayı, bir tanesi de kanama sebeplerden dolayıdır ki özellikle inmeye sebep olan ya tıkayıcı ya da kanama sebepleri. İşte bunların yaklaşık %85'i maalesef tıkayıcı sebeplerden dolayı olan inmeler. Neden oluyor? O da şundan dolayı. Nasıl kalpteki kalp krizi koroner damarları tıkayan bir durumda usule geliyorsa, inme olayları da %85'i beyin damarları bir pıhtı ile tıkanıyor ve beyni enerji götüren, kan götüren damarlar tamamen bloke oluyor. Yani beyne kan akımı kesiliyor. Peki beyne kan akımı kesilirse ne olur? Beyin fonksiyonları için gerekli olan oksijen ve en önemlisi şeker gitmez. O zaman da ne oluyor? Bir şekilde o beynin o bölgesi tarafından vücutta neresi kumanda ediliyorsa o bölgelerde maalesef pıhtının olduğu sürece maalesef hasar meydana geliyor. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Hocam neden pıhtı oluyor? Yani neden beynin damarları tıkanıyor derseniz de bunun da başlıca en sık görülen iki sebebi var. Bir tanesi kalp kaslarının düzensiz çalışması. Kalbin hani atar ya böyle kalp düzenli olarak, işte o ritminin bozuk olması durumunda ne oluyor? Kalbin kendi içindeki o hani karıncı kulakçık diyoruz ya, o odacıklardan bir böyle pıhtı. Bu arada pıhtı dediğimiz ne? Pıhtı bildiğimiz kurumuş kan diyebiliriz bir nebze. Bu pıhtının gidip beyin damarlarını tıkamaya yol açma. Demek ki birinci sebep kalp kasının ve kalbin ritminin düzensiz çalışması. Peki ikincisi neden beyin damarı tıkanız derseniz, ikincisi de maalesef özellikle de boyun ve boyun damarlarında, yani beyne kan götüren damarlardaki bakın tıkanıklık ya da daralma. Bunun sebeplerini birazdan söyleyeceğiz ki işte bunlardan bir tanesi, en önemlisi de benim düşmanım olan sigara. Onu da her defasında söylüyorum. Sigara, sigara bırakın, bırakın, bırakın. Bakın bugünkü sohbet konumuzda da en büyük canavarlardan bir tanesi sigara ki ne yapıyor? Beyne kan götüren damarları tıkayıveriyor. İşte demek ki inmenin %85'i tıkama sebeplerinden dolayı. Peki diğer kısmı nedir? Bakın burada da ne oluyor biliyor musunuz? Burada da kanama oluyor. Yani beynin içindeki damarlar yırtılıyor. Ve beyin içine kan dolmaya başlıyor ki biz buna kanayıcı, yani hemorajik inme diyoruz ki maalesef bunun %90'ın sebebi de özellikle de kişinin özellikle beslenme, özellikle sistemik rahatsızlıkları, özellikle kronik rahatsızlıkları. Yani sonuçta şunu söyleyeceğim. Eğer bir kişinin beyin damarlarında kanama olursa kanayıcı inme deniyor ve bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kronik rahatsızlık dedik. Peki bu kronik rahatsızlıkların en başında da ne oturuyor efendim? Yüksek tansiyon, yani tansiyon yüksekliği, yani hipertansiyon, tansiyon kan basıncımızın yüksek olması efendim. Bunu da söyledikten sonra çok özür diliyorum. Peki inme ne kadar sıklıkta görülüyor? Tüm dünyada. Özellikle koroner kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü sıklıkta ölüm nedenidir. Ortalama olarak bir yılda her 1000 kişide 2 yeni inme vakası görülüyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra şunu söyledik. Özellikle beynin belli yerlerine enerji, oksijen, şeker gitmesi lazım. Evet, işte bu gitmezse ne olur? İşte bu bölgenin kumanda ettiği yerlerde sıkıntılar olur dedik. İşte bunlar en sık ne tür belirtileri oluyor? En sık konuşma bozukluğu, en sık vücudun bir yarısında güçsüzlük, en çok hissizlik, tek ya da her iki gözde görme kaybı, çift görme, özellikle görme bozuklukları ve dengesizlik usule geliyor. Hemen burada şunu söyleyelim. Özellikle nörolog arkadaşlar bu konuda çok gerçekten bilgilendirme yaparlar. Yani şunu söyleyelim. Yakınınızdaki ve yanınızdaki bir kişinin inme geçirip geçirmediğini nasıl anlarsınız? Şunu özellikle söyleyelim. Anlamak, yani kişinin inme geçirip geçirmediğini anlamak o kadar önemli ki. Neden? Çünkü inme geçirdiğini anlayacağız. Anladıktan sonra çok hızlı bir şekilde kişiyi hastaneye, hatta her hastaneye değil, özellikle özellikle bu inme noktasında, inme olgularında acil ve en etkili tedavi yapabilecek. Yani gerekli hastane, gerekli efendim doktor, gerekli ekipman, gerekli teknik donanımı olan hastaneye götürme olgusu bizim için çok önemli. O zaman sorumuz şu: yakınımızda ve yanımızdaki bir kişinin inme geçirip geçirmediğini nasıl anlarız? Şimdi burada özellikle İngilizce kısaltmalarıyla STR kuralı denilen bir kural var ki isterseniz bunları şöyle söyleyelim. Şimdi nedir? Birincisi S, smile İngilizce. Yani kişinin gülümsemesini söyleyin. Eğer bir kişinin bu şekilde gülümseme noktasında herhangi bir mimiklerinde, dudak ya da özellikle çehresinde bir asimetri, bir bozukluk varsa bu bir. İkincisi talk. Yani konuş, basit bir cümle kurmasını söyle. Değil ki mesela elbisen çok güzel. Eğer söyleyemezse. Bir üçüncüsü de raise, yani kollarını yukarı kaldırmasını söylemek lazım. Yani bir kişiye gülümsemesini, konuşmasını ve kolları yukarı kaldırmasını söylediğinizde bunların üçünü de yapamıyorsa kişinin felç geçirmekte olduğunu düşünerekten hemen acil tıbbi yardım istemek lazımdır ki bu bizim Türkiye'miz için 112'dir. Çeşitli Avrupa ve özellikle Amerika'daki bazı ülkelerde 911 acil tıbbi yardım telefonu hattıdır. Demek ki STR dediğimiz gülümsemesi, konuşması ve kolları yukarı kaldırması söylenir ki biz son zamanlarda bir şekilde buna ne ekliyoruz özellikle? Fest dediğimiz, yani özellikle de yüzde asimetri, konuşmada bozulma, kolda bacakta kuvvet kaybı var. O sebepten dolayı da biz kişinin inme geçirip geçirmediğini böyle anlarız. Peki bunların dışında hocam gülümsemesini söyledim, konuşmasını söyledim. Dedim ki kişiye gülümseme dedim, yüzünde asimetri var, bir bozukluk var. Onun dışında konuşmasına bir bozukluk var. Kolları yukarı kaldıramıyor. Onun dışında bakın bir de ne önemli? Kişiye dilini çıkarmasını söyleyin. Bu inmenin yani felcin bir başka işareti dilin şekli. Hastaya dilini çıkarmasını söylediğinizde eğer hastanın dili kıvrılıyor veya bir tarafa doğru düşüyorsa bu da gerçekten çok çok çok önemli bir belirtidir ki hemen acil bir şekilde ne yapmanız lazım efendim? Acil bir şekilde ambulans çağırıp bir şekilde kişiyi hemen donanımlı bir hastaneye, donanımlı bir özellikle sağlık merkezine götürmeniz lazım. Gerçekten inme tedavisinde başarıya götüren en önemli sebep nedir biliyor musunuz? Aslında 3D'dir. Yani ne demek? Gerçekten inme tedavisinde başarının anahtarı 3D'den geçiyor. D'lerden bir tanesi doğru merkeze götürmek. Yani birinci D doğru merkez. İkinci D doğru zamanda ulaşma. Üçüncü D'de efendim doğru tedavi diyoruz ki gerçekten çok çok önemli. Çünkü gerçekten en kısa sürede nedir bu kısa süre? Birazdan detayına gireceğim. 4,5 saat, en fazla 4,5 saat içerisinde bu müdahalelerin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde tedaviden yarar maalesef sağlanamıyor. Bu bizim için çok çok önemli. Yani bizim için ideal olan en kısa zaman ama hani bilemediniz 3 saat, maksimal tavan 4,5 saatte kişinin ilgili doğru merkeze doğru zamanda bir şekilde götürülmesi lazım diyoruz ki işte bu da 3D, doğru merkez, doğru zamanda ulaşma ve doğru tedavi diyoruz efendim. Şimdi bunu da söyledikten sonra şu aklımıza geliyor. Özellikle de inme için risk faktörleri nelerdir? Şimdi inme için risk faktörleri efendim aslında kalpteki kalp krizi faktörleri, daha doğrusu damarlarda tıkanmaya neden olan diğer faktörlerle aşağı yukarı aynı. Bunlardan bir tanesi kişinin erkek olması. Erkek cinsiyeti bir risk faktörü. İkincisi ileri yaş. Gerçekten inme her yaşta görülebilirse de 40 yaşın altında oldukça seyrektir. Hastaların neredeyse 4'te 3'ü 65 yaş üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Yaşlanmayla beraber efendim bazen bayanlarımızın da menopoz sonrası aslında eşitliği biraz kadın erkek sayı eşitliği yakalanır. Demek ki ne dedik? Erkek cinsiyet, ileri yaş, genetik özellikler. Genetik özellikler de o kadar önemli bir risk faktörüdür ki gerçekten ailenizde eğer inme riski varsa, ailenizden bir kişi inme rahatsızlığı geçirdiyse kişinin kendisinde de bu risk artmış demektir. Şimdi burada çok çok önemli olan olgu şu. Eğer ailenize inme riski varsa, inme geçirmiş bir kişi varsa siz bu konuda çok daha dikkatli olup çok daha ilgili yaşam kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Demek ki genetik faktörler. Bir diğer efendim yüksek tansiyon. Yani tansiyon hastası olmak da özellikle inme bakımından efendim risk faktörü. Yine şeker hastalığı. Şeker hastası olmak yine inme bakımından risk faktörü. Yüksek kolesterol değerleri, yani lipid profilinin bozuk olması. Burada da ne önümüze çıkıyor? Özellikle total kolesterolün. Total kolesterol içerisinde de LDL dediğimiz low density lipoprotein'in yüksek olması, trigliserit seviyesinin yüksek olması, HDL dediğimiz high density lipoprotein düşük olması yine kötü risk faktörlerinden bir tanesi. Ve yine bakın ne önümüze çıkıyor? Benim düşman olan sigara çıkıyor. Sigara da gerçekten çok önemli risk faktörden bir tanesi. Sigara ve alkol. Sigara ve alkolün özellikle hele sigaranın burada biraz daha önümüzde çok daha şiddetli çıkıyor. Mesane kanserinden sonra en önemli risk faktörü olabildiği yerlerden bir tanesi inme. Yani bu felç dediğimiz olaylar. Yine obezite, yani aşırı kilo. Bunlar da özellikle sık görülüyor. Ama bu inmelerin dedik ki bir kısmı tıkayıcı, bir kısmı kanama. Yani beyin damarlarının yırtılması. İşte bu yırtılmaların en büyük sebebi de az evvel söylemiştik. Tansiyon problemi diyoruz. Evet, peki bu konuda inme ile alakalı olarak inme noktasında muayene nasıl yapıyor? İlk önce efendim bu konuyla hangi tıbbın ihtisas dalı ilgileniyor? Efendim nöroloji ilgileniyor. Nöroloji, kalp damar cerrahları ve beyin cerrahı arkadaşlar bu konu ilgili. Ama özellikle inme ve sonrasındaki takip açısından nörolog arkadaşlar çok çok önemli. Şimdi inme tanısı nasıl konuluyor? İnme tanısı koyabilmek için ilk yapılması gereken efendim ciddi nörolog arkadaşlar tarafından bir nörolojik muayene yapılması lazım. Burada nörolojik muayenede özellikle de bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleriyle beyin değerlendirilmesi lazım. Demek ki bir nörolojik muayene, arkasından beyin tomografisi ve muhakkak manyetik rezonans dediğimiz MR diye kısalttığımız görüntüleme yöntemleriyle özellikle bu inme, tıkama ya da beyin kanaması, beyin damarlarındaki yırtılma saptanabilir. Bunun dışında başka neler yapabilir efendim? Elektrokardiyografi dediğimiz, acaba kalbin atımlarında da bir anomali var, bunlara bakılabilir. Kan tetkiki yapılabilir. Özellikle neden hocam peki kan tetkiki yapıyorsunuz? Şundan dolayı yapıyoruz. Bazı rahatsızlıklar inmeyi taklit edebilir. İşte bunların en başında gelenlerden bir tanesi de efendim kan şekerinin ani düşmesi. Biz buna hipoglisemik atak diyoruz ki kan şekerinin özellikle 60'ın, 50'nin, 40'ın altına inmesi durumları aynen inmeyi, felci taklit eder derecede. Neden? Kişi kolunu, bacağını hareket ettirmez, gözlerinde kararma olur, bayılma hissiyatı olur, konuşma bozukluğu olur, ellerini, kollarını yukarı kaldıramaz. Yani inmeyle karıştırabilir. Bir tanesi de özellikle efendim beyin tümörlerinde de aynı olur. O sebepten dolayı da kan şekeri efendim özellikle efendim bazı kan tetkilerinde bakılabilir. Peki bunu da söyledikten sonra şunu söyleyelim. Özellikle tedavi noktasında neredeyiz? Efendim inme tedavisinde çok önemli olan olay bir şekilde inme tedavisi zamanla yarışılan bir olay. Neden söylüyoruz? Çünkü inme tedavisinde efendim zamanla bir yarış var. Neden yarış var? Çünkü kısa sürede özellikle o pıhtıyı oradan kaldırmak lazım. Genellikle de inme olgularında tanının yani yakınlarındaki kişilerin acaba işte tansiyon mu yükseldi, tansiyon mu düştü, kan şekeri mi düştü, efendim yoruldu, dinlensin gibi olaylarından dolayı inmeden şüphelenilmediğinden dolayı hastaneye geç getirilmekte. O sebepten dolayı da bir şekilde hastaneye ulaştırılması çok geç kalınmakta. İnme tedavisinin başarılı olunması için tıkanan damarın, neden? Çünkü inmelerin %85'in sebebi o damarın pıhtıyla tıkanması dedik. İşte bu
tedavinin, inme tedavisinin başarılı olabilmesi için en kısa sürede tıkanan damarın açılması lazım. Bu nasıl olur? Bu ya toplar damar, yani venöz yolla bir pıhtı eritici ilaç tedavisi verilebilir ya da kalpte olduğu gibi bir anjiyografik yöntemle tıkalı damar bir şekilde açılır. Eğer zamanında müdahale edilmezse açılan damarın da bir hükmü kalmaz. Neden? Çünkü o damarın beslediği yerler, bunu hani geçmişte domates tarlası demiştik ya, eğer domates tarlasına su gitmezse artık o toprak verimini nasıl, kalpte bunu örnek vermiştik, işte beyinde de böyle. Ne kadar o bölge efendim kansız, oksijensiz ve şekersiz kaldıysa maalesef bir şekilde o bölgelerin beslediği yerlerde kalıcı felç durumları husule gelmekte. O sebepten dolayı da pıhtı eriticinin inme geçirdikten sonraki ilk 4,5 saat içerisinde, anjiyografik tedavinin ise ilk 8 saatte hastaya mutlaka yapılması lazım. O sebepten dolayı da resmen bir şekilde efendim zamanla yarışılması gerekiyor. Onun dışında bazı efendim özel efendim yöntemlerle, bunlar nelerdir? Özellikle MR eşliğinde bazı özellikle girişimsel radyolojik yöntemlerle de o pıhtılar oradan kaldırılabiliyor. Bir şekilde çok güzel bazı uygulamalar bizim Türkiye'mizde de mükemmel şekilde yapılabiliyor. Bunu da söyledikten sonra şunu özellikle paylaşalım. Tedavide ne tür ilaçlar kullanılıyor? Efendim tedavide genellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor. Neden? Çünkü temel yaklaşım nedene yönelik tedavi. Eğer efendim kalpte bir ritim bozukluğu varsa bunlar özellikle ritimler düzenleniyor. Özellikle de kişinin bu pıhtı eritici tedaviyle bir şekilde beyin damarını tıkayan pıhtının oradan kaldırılması gerekiyor. Şimdi inme geçiren kişilerde ilk günlerden itibaren hem bu pıhtı eritici tedaviyle uğraşılıyor, hem de diğer taraftan acaba radyolojik yöntemlerle pıhtının açılma girişimsel radyoloji uygulanıyor. Ama buna paralel olarak da fizik tedavi programının da alınması gerekiyor. Neden? Çünkü o beslenme bozukluğunun olduğu yerlerdeki etkilenen, yani kumanda edilen kol, bacak, ekstremitelerle, özellikle felçli kol veya bacakta bir şekilde fizik tedavi, aktif pasif fizik hareketler yapılmalı. Neden? Bu uzuvlarda uzun süre hareketsizliğe bağlı neler olur efendim? Özellikle eklem yerlerinde kontraktür dediğimiz özellikle kireçlenme, donmalar meydana gelir. Bu da şiddetli ağrılar yapar. Kullanılmayan kol bacaklarda incelmeler meydana gelir. O sebepten dolayı hem hastane ortamında hem hastaneden çıktıktan sonra fizik tedavi programı hazırlanması lazım. Yine inme geçiren insanlarda yutma güçlü olabilir. Bu durumlarda özellikle yetersiz beslenme olabilir. Besinlerin maalesef bazen akciğere kaçıp efendim çeşitli akciğeri tıkamaya bağlı efendim bazı rahatsızlıklara neden olabilir. O sebepten dolayı da bir şekilde inme ve sonrası tamamen tıbbın tüm disiplinleriyle hareket edilen bir durum oluyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra şunu söyleyelim. Efendim kritik bir süre var mı özellikle? Evet. Her ne kadar beyin kansızlığa, yani şeker ve özellikle enerjiye dayanma gücü aslında 3 dakika olmasına rağmen maksimum 3 saat, bilemediğiniz tavanınız 4,5 saatte bir şekilde bu kişilere müdahale edilmesi gerekli diyoruz. Evet, konuşmak istediğim inme ile ilgili çok önemli konulardan bir tanesi de acaba İnmeden korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Bu da bizim için çok önemli. Şimdi inmeden korumak için neler yapılabilir? Bunlardan bir tanesi, eğer ailenizde genetik olarak risk faktörü varsa, yani ailenizde bir şekilde inme geçirmiş insanlar varsa, eğer sizin de tansiyonunuz, kalp ve şeker hastalığınız varsa muhakkak bunları kontrol ettirin. Yani genetik olarak ailede var, bir de tansiyonunuz yüksek, kalp ve şeker hastalığınız varsa bunları muhakkak bir şekilde düzene sokmak zorundasınız. Yani tansiyon ilaçları verilerek tansiyonunuz, ritim ilaçları verilerek ritminiz, şeker ilaçları ve insülin ayarlanarak şeker hastalığınızda şeker seviyeniz normale getirmesi lazım. Bir. İkincisi, özellikle herhangi bir sebeple fizik tedavi ya da bir nöroloğa gittiğinizde muhakkak ailede inme riskinizin olduğunu söylemeniz lazım. Bu da çok önemli. Evet, yine korumak için yapmak istediğimiz konulardan bir tanesi, özellikle koroner kalp hastalığı ya da ritim bozukluğu varsa bir şekilde bununla ilgili olarak düzenli olarak kontrol edilmesinde fayda var. Yine kolesterol yüksekliğiniz ya da trigliserit dediğimiz organ yağlanmasına neden olan lipid bozukluklarınız varsa da bunlarla ilgili de hem dahiliye hem kardiyoloji noktasında efendim görüş almalısınız, muayene olmalısınız ve tedavi gerekirse ilaç kullanmalısınız. Gerekirse özellikle yiyecek ve içeceklerinize kısıtlamaya giderekten total kolesterolünüzü, kötü kolesterolünüzü düşürücü bir diyet, bir spor, bir özellikle de efendim egzersiz programına alınmanızda fayda var. Yine diğer taraftan korunmak için önemli olgulardan bir tanesi uyku apnesi de gerçekten bir risk faktörü. O sebepten dolayı da neden? Çünkü uyku apnesi beyne kan gitmesini engelliyor. Felcine de inmeye neden olabiliyor. O sebepten de uyku apneniz varsa nörolog arkadaşlarla konuşup uyku apnesinin üzerine gidebilirsiniz. Bakın bunlar inmeden korunmak için yapılması gereken ve dikkat etmemiz gereken konular. Peki bunun dışında böyle hocam bize özellikle de şunu yapın dediğiniz bir olay var mı? Özellikle şunu söyleyeceğim. Eğer 45 yaşını geçmişseniz lütfen tabii ki bir hekimin önerisi olmak üzere kanı sulandırıcı ilaçlardan düşük doz lütfen kendinize başlayın. Ben bunlara şu an ismini maalesef yayında olduğum için söyleyemiyorum. Asetil salisilik asit içeren piyasada 100 mg'lı, 300 mg'lı ve 500 mg'lı olan hatta 100 mg'lının dışında enterik kaplı olup midede zarar vermeyen, bağırsakta çözülen bir form vardır ki şu an ismini söyleyemiyorum. Hepiniz bilirsiniz. İşte bu kullanılan, kanı sulandıran bu ilaçtan 100 mg günde bir tane 45 yaşın üzerinde herkesin kullanmasını öneririm. Bebek dozu 80'dir. Lütfen kendinize 100 mg başlayın. Sadece bakın inmeden de korunmazsınız. Koroner kalp hastalığı yani kalp krizinden de korunursunuz. Ayrıca kolon kanserinden de sizi korur. Demek ki bir, kanı sulandıran ilaçtan her gün 100 mg kullanacağız. Kadın olsun erkek olsun lütfen kullanın. 100 mg'lık enterik kaplı kanı sulandıran asetil salisilik içeren ilaç. İsmini söyleyemiyorum ama hepiniz biliyorsunuz. İkincisi efendim bol bol su için. Lütfen günde 2,5 ila 3 litre su için ki inme riskinizi azaltan en basit yöntemlerden bir tanesi. Diğer taraftan eğer ailenize inme varsa, eğer damarsal bir hastalığınız varsa mutlaka check-up yaptırın. Muhakkak boyun damarlarınıza Doppler ultrason yani beyne kan götüren o büyük damarları ultrasonla gözlemleyin. Plak var mı kontrol ettirin. 2 senede 3 senede bir MR çektirebilirsiniz. Kolesterol seviyenizi check-up'ta muhakkak kontrol ettirin. Bu da çok önemli. Diğer taraftan kesinlikle ve kesinlikle sigaradan ve alkolden özellikle uzak durun. Sigara ve alkol inmeye neden olan çok büyük risk faktörü. Yine özellikle tansiyon yüksekliğine sebep olacağından dolayı çayınızı lütfen az. En fazla 5 bilemediniz 10 bardak açık ve limonlu için bir. Kahve günde bir tane lütfen granül kahve değil de Türk kahvesi tercih edin 2. Üçüncüsü enerji içeceklerinden uzak durun 3. Dördüncüsü gelişigüzel grip ilaçları antigripal ilaçlar lütfen kullanmayın. Kavga, öfke, stresli ortamlardan kaçabileceğiniz kadar kaçın. Kavgalı ortamlarda durmayın. Stresli ortamlardan kendinizi koruyun. Neden? Kalbin ritmini hızlandırır, tansiyonunuzu yükseltir, beyin damarlarınıza yırtılmaya neden olur. Ne yediğinizi muhakkak kontrol edin. Beslenmenizi düzenli hale getirin. Meyve, sebze ağırlıklı ve lif zengini yiyeceklerle beslenin. Özellikle de kilonuzu korumaya çalışın. Bakın çok önemli bir cümleyle kapatayım. Muhakkak aktif yaşamı koruyun. Yani hareketli olun. Efendim yürüyün, merdiven çıkın, asansörü, arabayı fazla kullanmayın. Fiziksel aktivite vücut için gerçekten koruyucudur. Neden? Kilo kaybına neden olur. Stresinizi azaltır, tansiyonu düşürür, kolesterolü azaltır, şekeri düşürür. Nasıl yapın? Haftada en az 3-4 gün 50-55 dakika, 30-35 dakika bileminiz 50-55 dakika yürüyün. Yani günde özür diliyorum her gün 10 adım atmaya gayret edin efendim. Evet efendim bugün özellikle inme, felç,
Diğer taraftan beyin krizini konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.